Ayrım 9.
Sayfa 101. Aklını başına henüz toplayamayan dilenci ona büyük efendinin adını sorduğunda Beriki fısıldayarak Ebrehe demişti. Onun bu tavrı Hınzır Yedi'yi o kadar ürküttü ki haline bakılırsa zaten korkunç biri olan Zülfiyar'ın bile çekindiği şu büyük efendiyi tahayyül etmeye çalışmak dudağının uçuklamasına yetti. Zülfiyar bir kapıyı açarak içeri bir şeyler fısıldamıştı. Yüzündeki saygılı ifadeye bakılırsa efendisi Ebrehe ile konuşuyordu. Odadan gelen tiz ve çatlak sesi işittiğinde Hınzır Yedi'nin kanı dondu. Ses o kadar bet, zarafetten o kadar yoksundu ki adeta kadın sesiyle sübyan sesi arası bir şeydi. Casus dilenciye içeri girmesini emrettiğinde zavallının eli ayağı birbirine dolaştı. Üstelik odadan iğrenç kokulu bir duman çıkıyordu. Aradan yıllar geçtikten sonra Uzun İhsan Efendi adındaki gözleri oyulmuş, kulakları ve burnu kesilmiş olan adam kendisine aynı yerde iki altına satıldığı gün, Hınzır Yedi yine aynı kokuyu alıp o günü yad edecekti. Darphanenin tam altındaki gizli odalarda faaliyet gösteren istihbarat teşkilatına yıllar sonra girebilecek olan Bünyamin'in hafızasından aylarca çıkmayacak olan bu koku, kör imbikte ısıtılan civadan tutuyordu. Dilenci burnunu tıkayarak içeri girdi. Burası bir el kimya cehennemiydi. Orta yerdeki üç zosimos ocağından ikisi yanıyor ve üstlerindeki imbikler fokurduyordu. Duvarlarda çeşitli boy ve işlevlerdeki körükler, maşalar ve potalar asılmıştı. Tezgahlarda tuzları kırmak için havanlar, maden filizlerini ufalamak için değirmenler, sarmal cam borular ve envai çeşit alet edevat vardı. Raflarda kırmızı, yeşil, sarı ve mavi tozlarla dolu irili ufaklı kavanozla, renk renk sıvıyla dolu boy boy şişe görünüyordu. Eğer hemen her tarafa nüfuz eden mavi duman sayılmazsa, tuğla ocaklarda harlayan ateşin kırmızısı ve turuncusu odanın hakim rengi sayılırdı. Dilenci ocağa doğru ilerleyince Büyük Efendi Ebrehe'yi gördü. Kara sarığı ve kızıl cübbesiyle yarasa misali biri olan bu kişi, odadaki mavi dumandan hiç etkilenmemişe benziyordu. Uzun parmakları ve nice zamandır kesmediği kirli tırnakları zaç yağıyla meşgul olmaktan sararmıştı. Çenesi küçücüktü ve bir kadınınkini andıran teni o kadar saydamdı ki, şakaklarında, alnında ve ellerinin üstünde mavi damarlar görünüyordu. Gözleri iriydi ama kapkara göz bebekleri küçücüktü. Yüzünde ve vücudunun diğer yerlerinde asit yaraları vardı. Köse olmasına rağmen çenesinde göze çarpan birkaç kıl, onun hükmedici bir görünüm kazanmasına yetiyordu. Karşısında süklüm püklüm duran dilenciye o bet, o dayanılmaz derecede çatlak sesiyle istediklerini bir bir söylerken, sesi, kokusu ve görünüşüyle yarattığı izlenim sonucu, hemen hemen hiç kimse onun emirlerine kulak asmamaya cesaret edemezdi. Yıllar sonra sakladığı sırrı vermediği için eziyet gören Uzun İhsan Efendi'yi dilendirmek üzere satın almaya gittiği gün, Hınzır Yedi yine o çatlak sesi hatırlayacak ve her zaman olduğu gibi o günde Ebrehe'nin akla sığmaz amaçları üzerinde kafa yormaya devam edecekti. Teşkilata zoraki bir şekilde girer girmez Büyük Efendi'nin kendisinden istediği şey gerçekten de çok garipti. Konstantiniyye'de dilencilerin topladığı bütün sadakalar ertesi sabah iade edilmek üzere bir geceliğine kendisine verilecekti. Hınzır Yedi idamdan kurtulur kurtulmaz o lanet zehiri bedenine aldığının ertesi günün akşamı kendisini sözüm ona yaşatacak 7 tane kırmızı hap enfiye kutusunun içinde olduğu halde loncaya dönerken hala bu tuhaf istek üzerinde düşünüyordu. Bütün gece bu meseleye kafa yordu. Sabah olur olmaz terlemeye başladığında haplardan bir tane aldı. Akşam ezanları okunduktan sonra sökün eden dilenciler toplayabildikleri bütün sadakaları onun gözetiminde yamalı torbalardan çuvallara boşaltırlarken kafasındaki sorulara hala cevap bulabilmiş değildi. Fels, mangır, akçe, kuruş ve hatta tek tük altın sikkelerle dolu çuvallar her akşam Zülfiyar ve adamları tarafından alınıyor, sabah olunca yine aynı adamlar tarafından dilenciler loncasının önüne getirilip eksiksiz teslim ediliyordu. Avantasını aldıktan sonra paraları dilencilere dağıtan Hınzır Yedi'nin merakı günler geçtikçe arttı. Alınan parayla teslim edilen para, felsine, mangırına, kuruşuna kadar aynıydı. Hatta hatalı basılmış bazı paraları tanımak bile mümkündü. Eğer harcanmıyor veya borç verilmiyorsa bu paralar ne yapılıyordu? Hınzır Yedi, Zülfiyar'ın parayı almaya gelen adamlarından birinin önüne bir maşrapa şarap sürerek ona bu soruyu sormuştu. Zaten çakır keyif olan adam bir sır verecekmiş gibi kulağına eğilerek şunları fısıldamıştı. İnan ki ben de bilmiyorum. Ama Efendimiz Ebrehe çuval çuval değersiz parayı bütün gece sayıyor. Aşırı kararmış pulları özellikle bir kenara ayırıyor. Zülfiyar'la konuşurlarken sık sık duyarım. Hep kara bir paradan bahsediyorlar. Galiba şeytan parası dedikleri parayı arıyorlar sizin bu sadakaların içinde. Üstelik yalnızca sizden değil başka yerlerden de para çuvalları geliyor. Adam bunları söylerken Zülfiyar içeri girmiş ve görevi başında içen adamcağıza okkalı bir tokat çaplatmıştı. Hınzır Yedi ertesi akşam gelmeyen bu adama ait yüzüğü casusun parmağında gördü ve böylece yaşama isteği merakını bastırdı. Artık hayatını tehlikeye sokacak soruları kendine bile sormuyor, karşılığında kırmızı hapları alıyordu. Bu durum yıllarca sürdü. Gel gelelim bedenindeki zehir hala etkisini gösteriyor ve özellikle sabahları onun terlemesine neden oluyordu. Ne var ki bu bir yanılsamaydı. Çünkü o uğursuz gün sunulan zehir sudan ağır olduğu için bardağın dibinde kalmış, ilk yarısını kendisi içtiği halde fırın işçisi son yudumları içtiği için zehirlenmişti. Fakat o hayatını zehirleyen şeyin bu meşhum kandırmaca olduğunu yıllarca öğrenemeyecekti. İdamdan kurtulup teşkilatın bir parçası olduktan 6 yıl sonra artık rahatça domuz eti yiyebiliyordu. Günlerden bir gün koca bir tepsi dolusu domuz kokoreçini mideye indirirken Zülfiyar'ın adamlarından biri gelip ona derhal teşkilata gitmesi gerektiğini söylemişti. Hınzır Yedi kıraathanedeki geçitten girip darphanenin altına indiğinde yerde kanlar içinde yatan Uzun İhsan Efendi'yi gördü. Sakladığı sırrı vermediği için et meydanındaki yeniçeri odalarında adamın gözleri oyulmuş, kulakları ve burnu kesilmişti. Zülfiyar ürkek, Ebrehe ise öfke içindeydi. Birini konuşturmak için işkenceye başvurmanın akılsızlara özgü olduğunu söyleyip, yakalanan adamı yeniçerilere bıraktığı için Zülfiyar'a ateş püskürüyordu. Ona göre daha etkili yollar vardı. Bunlar daha yumuşak olmasına rağmen daha etkili yöntemlerdi. Yerde yatıp artık ne gören ne de işiten bu adamı konuşturmaksa artık imkansız gibiydi. Ama o şimdiki haliyle bundan böyle Hınzır Yedi'nin işine yarayabilir, istikbal vadeden bir dilenci olabilirdi. Uzun İhsan Efendi dilenciler ketudasına 2 altına böylece satıldı. Hınzır Yedi adamın yaralarını tımar etti. Fakat bu işi bilinçli olarak üstün körü yapmış, yaraların tam kapanmamasına dikkat etmişti. Çünkü dilencilik mesleğinde yara bere, kırık çıkık geçer akçeydi. Bir hafta sonra sargıları açıp eserini incelediğinde hayal kırıklığına uğradı. Ne yazık ki beklediği iltihaplar, cerrahat sızıntısı ve çıbanlar yerlerinde yoktu. Üstelik eli kolu bacağı titresin diye adama içirdiği kurşunlu şurup beklediği etkiyi bir türlü göstermiyordu. Fakat oyulan gözlerinde kalan boşluklar, kesilen burnu ve kulağı insanda yine de bir acıma duygusu uyandırmıyor değildi. Loncada gözleri görmeyen bu adamı yedecek bir dilenci buldu ve onları Eyüp Camii avlusuna dilenmeye gönderdi. Uzun İhsan Efendi'yi güden dilenci, torbası sadakayla dolu olduğu halde akşam vakti çıka geldiğinde bu kör ve sağır adamın sanki her şeyi görüp işittiğini hayretle anlatıyordu. Kuşkuya kapılan dilenciler yeni meslektaşlarının sağır olup olmadığını anlamak için doldurdukları bir piştovu kulağının dibinde patlattılar ama adam tepki vermemişti. Şüphelerini yine bastıramayarak kör olduğundan emin olmak amacıyla göz kapaklarını kaldırıp baktılar ama göz yuvalarında sadece boşluk vardı. Herkesin içi ferahlamıştı. Bununla birlikte Hınzır Yedi'nin içi rahat değildi. Çünkü Ebrehe ona büyük bir işin peşinde olduklarını, bunun için hep birlikte çalışmaları gerektiğini ve eğer bir aksilik olursa ister suçlu ister suçsuz olsun aldığı hapları ona vermeyi derhal durduracaklarını söylemişti. Görevlerinden biri artık Uzun İhsan Efendi'ye göz kulak olmak, onu asla yalnız başına bırakmamak, eğer bu adamın yanına genç biri yaklaşacak olursa durumu derhal Zülfiyar'a bildirmekti. Zülfiyar bu gencin eşkalini ona uzun uzun anlatmış, hatta bir nakkaşın tarif üzere çizip boyadığı resmini bile vermişti. Ne var ki Hınzır Yedi Uzun İhsan Efendi'yi orada burada dilendirmeye başladıktan 2 ay sonra loncaya gelen bir gençten hiç şüphelenmemişti. Çünkü Anadolu'dan gelip Konstantiniyye'de iş bulamadığını söyleyen ve yüzü insan içine çıkamayacak kadar parçalanmış bu genç adam Zülfiyar'ın tarifine hiç mi hiç uymuyordu. Sesinden ve ellerinin derisinin gerginliğinden genç olduğu belliydi. Ama zaten dilencilerin 1/5'i çocuk ve gençti. Üstelik bu dilenci adayı o parçalanmış yüzüyle bir hayli sadaka toplayacağı benzerdi. Yine de ona biraz sorgu sual etmeyi de unutmadı. Böylece yüzünün kan davalısı tarafından tırpanla parçalandığını, öldürülmekten korktuğu için köyünü terk ettiğini, yüzündeki hasar nedeniyle Konstantiniyye'de değil kefil bulmak, hiç kimsenin ona iş bile vermediğini öğrendi. Hayattaki bütün amacının sadece sağ kalmak olduğunu, parada pulda gözü olmadığını, loncanın defterine yazılmak için aldığı sadakanın 1/7 değil, 1/8 bile vermeye razı olduğunu söylüyordu. Hınzır Yedi bu kelepir avanta kaynağını kaçıracak biri değildi. Yardımcılarına lonca defterini hemen getirmelerini buyurdu. 3 kişi koskoca ve kapkalın defteri getirdiler. Bu defter o kadar ağırdı ki özel olarak yaptırılan rahlenin üzerine konar konmaz tahtalar gıcırdadı. İlk sayfaları Latince, sonraları Rumca ve nihayet Osmanlıca olan bu defter, fetih öncesi ve sonrası dilencileri tarafından özenle saklanmış, asırlar boyunca ulustan ulusa, nesilden nesile geçerek sonunda Hınzır Yedi'ye erişmişti. Defterin boş bir sayfasını açıp delikanlıya dönerek, ismin her neyse burada onun pek önemi yok dedi. Bizler aramıza katılanlara lakap takarız. Bir lakabı olan dilenci gedik sahibi sayılır. Yani onun kendisine mahsus daimi bir dilenme yeri olur. Ama bunun için önce yerine göre 10 filuriden 150 filuriye kadar bir ücret ödemesi gerekir. Bu kadar paran olmadığına göre şimdi sana ne lakap ne de gedik verebiliriz. Yine de seni bir şekilde hiç olmazsa geçici bir adla çağırmamız gerekir. Acaba ne desek? Hınzır Yedi elini çenesine dayayarak düşündü. Aksilik bu ya, aklına hiçbir isim gelmiyordu. Fakat Zülfiyar'ın ona sakın unutmamasını tembih ettiği bir ismi hatırladı. Karar verip kalemini hokkaya daldırarak tamam buldum dedi. Adın Bünyamin olacak. Bu adı deftere yazarken karşısındaki delikanlının bir an için ürperdiğini fark edememişti. 2. Babasını kurtarmak amacıyla dilencilerin arasına giren Bünyamin, Hınzır Yedi tarafından Defter-i Kebir'e böylece kaydedildikten sonra lonca binasında kendine yatacak bir yer aramaya başladı. Bulundukları bina Süleymaniye Camii ile Valide Han'ı arasında vaktiyle bir yangına maruz kaldıktan sonra yeniden tamirine izin verilmediği için rahiplerin terk ettiği bir kilise viranesiydi. Fakat terk etmek zorunda kaldıklarından dolayı rahiplerin mağdur durumda olduklarını söylemek abes kaçardı. Çünkü bu bina fetihten asırlar önce Konstantiniyye dilencilerinin topladıkları sadakalarla yaptırdıkları kendi lonca binalarıydı ve anlayışsız bir kral tarafından vaktiyle kiliseye dönüştürülmüştü. Bu kilisedeki yangının binalarını rahiplere yar etmek istemeyen dilenciler tarafından çıkarıldığı hala söylene gelen bir şayiaydı. Bina ne kadar büyük olursa olsun içeride sayıları bine yakın yersiz yurtsuz dilenci, alt alta üst üste otların, paçavraların, eski ve bitli şiltelerin üzerine yığıldıkları için Bünyamin oturacak yer bulmakta zorluk çekti. Sonunda anaları olduğunu söylediği 7 sakat çocukla dilenen şişman bir kadının yanına oturdu. Çünkü cinsiyet ayrımının olmadığı loncada haremlik ve selamlık yoktu. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, erkeklerin hemen hepsinin kadidi çıkmış, burunları düşmüş, dişleri dökülmüştü. Çevrede o kadar çok kötürüm, immeli, aksak, dilsiz, düz taban, damlalı, çolak, paytak, sağır, topal, şaşı, yatalak, kolsuz, çalık ve şehla vardı ki yabancı biri burayı hastane sanabilirdi. Fakat bir ya da daha çok azaları eksik olmasına rağmen körler dahil bütün bu insanların gözlerinde bir canlılık parıltısı vardı. Gel gör ki bu parıltı sadaka toplamaya çıktıkları günün ilk ışıklarıyla birlikte kaçınılmaz olarak sönüyor, yüzlere meyus ifadeler yerleşiyordu. Acındırıp sadaka koparma sanatının dehaları olan bu ahali, her biri gerçek birer yaratıcılık eseri olan sayısız yöntem ve uslup geliştirmişti. Hatta bazıları mesleğin püf noktalarını anlatan kitaplar yazıp tecrübelerini gelecek nesillere miras bırakmışlardı. Gerçekten de Lonca'nın kütüphanesi üstad dilencilerce yazılan hesaba gelmez kitapla doluydu. Bu kitaplar dilenme tarzları yanı sıra genellikle kaside ve maval besteleri, 72 ulusun darphanesinde basılan paraların katalogları, sadakayı arttırmak amacıyla bedende bir hasar yaratmanın usullerini gösteren cerrahi kitaplarından ibaretti. Tıp kitapları elbette ki Lonca'nın resmi cerrahlarına aitti. Bu acımasız adamlar Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilip hınzır yediye satılan çocukların kollarını bacaklarını kırıp tenlerinde derin yaralar açarak dilenciler ordusuna yeni neferler kazandırıyorlardı. Cerrahların yanı sıra Lonca sarrafları toplanan paralar içinde şüpheli olanları inceliyor, sikkelerdeki altın ve gümüş oranlarını el kimya işlemleriyle tespit ettikten sonra hasılatı muhasebecilere teslim ediyorlardı. Paraları inanılmaz bir hızla sayan bu görevlilerse yekûnu gelir gider defterine işleyip o günkü sadakaların hepsini ketudaları hınzır yediye veriyorlardı. Dilencilerin tembel, atıl ve hevessiz kişiler olduklarını savunanların aslında ne kadar yanıldıklarını anlamaları için gelip de Lonca'ya bir göz atmaları yeterdi. Çünkü onlarda gündüz vakti gözlenen bezginlik ve uyuşukluğun tersine bu esnaf geceleri sadece birkaç saat uykuyla yetinerek karıncalar gibi çalışıyordu. İş dönüşü o günkü hasılatı kirli çıkınlarından çıkarıp defalarca saydıktan sonra şahitler nezdinde deftere işlenmesine dikkat ederek hınzır yediye teslim ediyorlar. Bu arada da sıraya girenler arasında kavga dövüş patırtı eksik olmuyordu. Paralar cins cins ayrılıp tasnif ediliyor, yekünler kontrol ediliyor. Bu esnada kör bir adam muhasebecinin yaptığı bir çarpım hatasına bas bas bağırarak itiraz ediyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde birkaç meşale daha yakıldıktan sonra inmeli ve tek bacaklı biri yeni bestelediği yürekler acısı bir kasideyi okuyor ve diğer meslektaşlarından bu nameyi daha da iç paralayıcı yapmak için yardım istiyordu. Bir başkası küçük defterlere kamış kalemle yazdığı duaları satmayı kuruyor ve kırmızı mürekkep kullandığı halde bunları kendi kanıyla kaleme aldığını belirten bir şiiri bestelemesi için kulağa hassas arkadaşlarından medet umuyordu. 7 çocuklu dilenci karıları ise gelip geçen zavallıların üzerlerine saldıkları veletlere daha yapışkan, daha ısrarcı ve tuttuğunu koparan biri olmalarını tembih edip yola gelmeyenlere köteyi basıyorlardı. Bütün bunlar yemek pişene kadar olan şeylerdi. O akşamki nevaleleri bir kazanda kaynayan pirinç, bulgur, nohut, fasulye, tuz, bal, et ve yağ karışımından ibaretti. Odun ateşinde ağır ağır kaynayan bu aşın verilme zamanına yakın, çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar, bütün dilenciler ellerinde sadaka topladıkları taslarla sıraya giriyorlar. Kazanda tüten aşın kokusunu içlerine çekerken midelerinden gurultular duyuluyordu. Yemek pişirdikleri kazanı aynı zamanda yıkanmak için de kullanırlardı. Fakat dilencilik töresi gereği bu yılda sadece bir kere, yani bütün sevapların işlenip fakir fukaraya son sadakaların verildiği Ramazan bayramı ertesinde olurdu. Çünkü ölü mevsim bu tarihten sonra başlardı. Dilencinin pisi Bitlisi makbul olduğu için işlerin nasıl olsa kesat gideceği bayram ertesi loncada sular ısıtılır, ihtiyarların ve çocukların başlarındaki bitler kırılır, hatta ara sıra civar hamamlardan tellaklar tutulup getirilirdi. Yıkanıp yunma günü arefesinde çocuklara içirilen kurt düşürücü şurupların etkileri görülmeye başlandığında kazanlardaki su çoktan ısınmış olurdu. Akabinde keselenme faslı başladığında o kadar çok kir çıkardı ki parayla tutulan tellaklar keseledikleri ihtiyar bir dilencinin sırtından dökülen kir yumaklarını gördükçe ya Sübhanallah derlerdi. Babasını kurtarmak için bu garip ama renkli dünyaya dalan Bünyamin kimseye fark ettirmemeye çalışarak çevresini izliyor, o ana kadar tanıyamadığı bu aleme alışmaya çalışıyordu. Babası henüz gözüne çarpmamıştı ama onun lonca binasında olduğundan emindi. Bununla birlikte babasına yaklaşması pek kolay olacağı benzemiyordu. Çünkü eğer Zülfiyar hala işin içindeyse Uzun İhsan Efendi'nin izleniyor olması kuvvetle muhtemeldi. Fakat onun bu düşüncesi bir kuruntu da olabilirdi. O an kalkıp binada dolaşmayı ve babasının yerini tespit etmeyi düşündü. Fakat bazı dilencilerin günlük hasılatla dolu para çuvallarını kapının önüne yığdıklarını görünce olacakları izlemek için bir süre durdu. Bunu yaptığı için sonradan dua edecekti çünkü az sonra kapı önünde dilencilere hiç benzemeyen bir takım silahlı adamlar görünmüştü. Bünyamin onlar içinde Zülfiyar'ı tanıyınca dona kaldı. Bu casus Hınzır Yedi'nin kendisine uzattığı bir takım kağıtlara mührünü bastıktan sonra binadan içeri girmiş ve ihtiyar dilencilerin bulunduğu kısma geçmişti. Belli etmeden onu izleyen Bünyamin, Zülfiyar'ın yerde yatan bir adamı inceleyip Hınzır Yedi ile bir şeyler konuştuğunu gördü. Yatan adam babasıydı ve neredeyse tanınmayacak haldeydi. Delikanlı gözyaşlarını zor tuttu ama içinde hala bir umut vardı. Umudu olmasaydı bile zaten o an yapıyor olduğundan başka bir şey yapamazdı. İçinden Uzun İhsan Efendi'nin yanına gitmek ve onun ellerine yapışıp öpmek geliyordu. Birdenbire kendini o kadar çaresiz hissetti ki oradan uzaklaşıp bir sütunun dibine çökerek ağlamaya başladı. Gel gelelim onu teselli edecek hiç kimse yoktu. Sadece birkaç dilenci eğer böyle içli ağlayacak olursa bu hisli delikanlının meslekte kısa zamanda ilerleyip üstad payesine erişeceğini düşünmüşlerdi. Bünyamin hıçkıra hıçkıra gözyaşı dökerken bir ilkbahar yağmuru başlamıştı. Hınzır Yedi'nin kapattırmayı unuttuğu ana kapıdan esen serin yel delikanlıyı biraz olsun kendine getirdi. Derken yağmur iyice bastırmış gök gürlemeye şimşekler çakmaya başlamıştı. Dilenciler kendi aralarında yağmur iyi, bu yıl rahmet bereket olacak, sadakalar artacak diye konuşurlarken o an kapıya bakanlar dona kaldılar. Bütün binayı bir korku ve öfke uğultusu kaplayıverdi. Kimi aşırı kızgınlıktan, kimi de dehşetten titreyen dilencilerin gözleri ana kapıda sabitleşmiş, dudaklar sabır ve metanet talep eden dualarla kıpırdamaya başlamıştı. Kapıda herkesin tüylerini ürperten biri vardı. Bu adam sakalsız, bıyıksız, kel, kaşsız ve kirpiksiz biriydi.